Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçen haftalarda yaptığımız programlarda Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın cennette geçirdiği safahat ve en son şeytanın ivasına, vesvesesine kanarak cennet nimetinden mahrum oluşlarının başlangıcını işlemiştik. Allah-u Teala onların yasak ağaca meyletmesi üzerine, ben size bu ağaca yaklaşmayı yasaklamamış mıydım? Şeytanın sizin düşmanınız olduğunu söylememiş miydim? Niye ona inandınız, bana inanmadınız şeklinde ikapta bulunmuştu. Bununla paralel olarak şeytanın insanın iç dünyasını ve kötülük meylini ortaya çıkarmasını, hayanın şeytanın hilelerine karşı insanı nasıl frenlediğini anlatmıştık. Neticede Hazreti Adem tıpkı şeytan gibi bir hata yapmış, Allah'ın yasak kıldığı bir hususu, bir sınırı çiğnemişti. Fakat burada Hazreti Adem'in şeytandan farklı bir hususiyeti devreye girmiş. Nihayet onlar yaptıkları suçları itiraf ederek bağışlanma talep etmişlerdi. Şeytan ise hatırlayacağınız üzere Allah'a kendi suçunu izafe ederek beni sen azdırdın diyerek meydan okumuş ve helak olmamak için de, yok olup gitmemek için de, kötü bir halde de olsa kıyamete kadar yaşamak için Allah'tan izin istemişti. Allah da bu izni verdi. O da kendisini bu kötülüğe meylettiren veya onun böyle düşündüğü Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya, onun nesline karşı düşmanlık üzere kendisini konumlandırmıştı. Hazreti Adem ise Allah'a yalvararak, ey Rabbimiz, bizim yaptığımız bu hatanın suçlusu biziz. Kendimiz seçerek, irade ederek böyle bir hataya tevessül ettik. Dolayısıyla sen bizim nefsimizi affetmezsen, yaptığımız hatayı bağışlamazsan, bize merhamet göstermezsen, bizim sığınacağımız başka birisi yoktur diyerek niyazda bulunmuştu. Allah-u Teala da onun bu tevbesini kabul buyurmuş ve onu helak olmaktan, hüsrana uğramaktan muhafaza etmişti. Fakat yapılan hatanın da bir bedeli olarak artık sonsuz bir cennet hayatı veya her türlü imkana sahip olunan bir cennet hayatı yerine meşakkatler yurdu olan dünyaya indirilmesini emretmişti. Dünyaya indirildikten sonra da Hazreti Adem ile Havva tevbe etmeye, Allah'a yalvarıp yakarmaya devam ettiler. Nihayet Allah-u Teala onların bu tevbelerini külliyen affetti, bağışladı, kabul etti. Netice itibariyle onu seçkin bir insan olarak, bir peygamber olarak vazifelendirdi. Fakat dünyaya inerken Allah-u Teala'nın Hazreti Adem ve Havva ebeveynimize, onun şahsında da bütün insanlığa bir ikazı vardı. Araf suresinin 27. ayet-i kerimesinde, ey Adem oğulları, şeytan ana ve babanıza vesvese vererek avret yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi siz de aldatmasın. Çünkü o ve arkadaşları sizin onlara göremeyeceğiniz yerden sizi görmektedirler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık buyurmuş. Böylece insanı yeryüzüne gönderdiği halde onu sahipsiz, korumasız, düşmanlarına karşı tek başına bırakmadığında hatırlatmış oluyor. Bu manada aynı Hazreti Adem'i ikaz ettiği gibi, ona şeytanın kötülüğünü haber verdiği gibi, insanlara da şeytan ve yarenenin, dostlarının her türlü kötülüğü yapmaya müsait bir tıynette olduğunu haber veriyor. Şeytana ve dostlarına karşı uyanık olun diyerek insan neslini kıyamete kadar ikaz ediyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim insanı insana tarif etmek için pek çok beyan buyurmuştur. Pek çok ayet-i kerime vardır. Hazreti Adem kıssasının dışında Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde insanın haleti ruhiyesi, zaafları, üstünlükleri tek tek anlatılmıştır. İnsanın hangi noktalarda ayağının sürçtüğü, sürçmeye müsait olduğu, bu yüzden bu konularda ne kadar uyanık, dikkatli olunması gerektiği belirtilmiştir. İnsan tabiatının genel olarak nasıl olduğu ile ilgili bir ayet-i kerime şöyledir. İnsanın yeryüzündeki konumunu da bu ayet-i kerime özetlemektedir. Şöyle ki, Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesi mealen, biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Mesuliyetinden korktular, onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim ve çok cahildir. Buradaki emanet genel olarak akıl, bunun dışında dini vazifeler, Allah'ın teklifleri, teklifat-ı ilahiye, öncelikle cesameti, büyüklüğü göz dolduran gökler, yer ve dağlara teklif edilmiş. Fakat onlar görünüşteki heybetlerine rağmen bu işin büyüklüğünü idrak ederek geri durmuşlar. Böyle bir emaneti taşımak istememişler. İnsan ise büyük bir cehalet veya büyük bir zulüm örneği göstererek buna talip olmuş. Ben yaparım, ben altından kalkarım demiş. Cehalet çünkü bu işin büyüklüğünü yeteri kadar idrak edememek. Zalim, zulüm çünkü bu işin hakkını gerektiği gibi verememek. Bir başka ayet-i kerimede Haşr suresinin 21. ayet-i kerimesinde biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik Allah korkusundan onu baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Demek ki Kur'an gibi bir emanet koca bir dağa indirilmiş olsa o bunun meşakkatinden, heybetinden, mesuliyetinden ürkerek parçalara ayrılırken insan adeta bu gaflet ve cehaleti sebebiyle bu emanete gönüllü olarak talip oluyor. Fakat maalesef bu emanetin, Kur'an emanetinin gereğini yapamadığı için de büyük bir zulme düşmüş oluyor. Rabbimiz bizi zalimlerden değil adillerden eylesin. Rabbimiz bizi cahillerden değil alimlerden eylesin. Bizi genel olarak insanın fıtratında bulunan zulüm ve cehalet vasfından muhafaza buyursun. Genel olarak insanlığın hissesine Allah-u Teala çok az bir ilim vermiştir. Bütün insanların bilgileri bir araya getirilmiş olsa Allah'ın ilmi karşısında genel olarak bilinmesi gereken hususlar konusunda çok sınırlıdır. Bu husus Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde bildirilir. Allah'ın ilminin genişliği, kelimelerinin çokluğu, yeryüzündeki ağaçların kalem olsa, denizlerin mürekkep olsa, arkasından yedi denizin de yine mürekkep olarak bunlara eklense, Allah'ın kelimelerini yazmaktan aciz kalacağı haber verilmektedir. İlmin özü, aslı, kainatı okumak veya teknik bir takım şeyleri bilmek değildir. İlim, Allah'ı bilmekle ancak yerini bulmuş olur. Allah'ı bildiren, Allah'ı öğreten, Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini fark ettiren ilim, ilimdir. Ve böyle bir ilim insanda gelişirse bu nihayetinde takvaya dönüşür. Takva ilme yol açar, ilim takvaya yol açar. Şayet ilim zayi edilirse, yani ilmin gereği takva hali ortaya çıkmazsa, insan o ilim sayesinde aynı şeytan misalinde olduğu gibi kendisini helak etmekle kalmaz, başkalarını da helak etmeye başlar, Allah korusun. İlmin insanda meydana getirdiği en kötü diyebileceğimiz hasetlerden bir tanesi de kibirdir. Eğer insan ilmine mağlup olursa büyük bir bencillik, büyük bir gurur gelişmeye başlar, Allah korusun. Fakat bu ilmini takvaya yönlendirirse o zaman da ilim insanı tevazuya, mahfiyete götürür. Allah'ın yüceliği karşısında kendi aczini hissettirir. Bu yüzden ilim iki ucu keskin bıçak gibidir. Çok hassas bir dengede gitmesi gerekir. Eğer insan insan olduğunu unutursa, küçük dağları ben yarattım hesabı, kendini büyük görmeye başlarsa, onun nihai sonu, nihai akıbeti aynı şeytan gibi helak olmaktan ibarettir. Cehalet büyük bir afet, fakat ilmin de afetleri var. Bu hususta İmam Gazali İhya'da uzun uzun ilmin afetlerini de anlatmıştır. Meseleyi çok fazla detaylandırmadan insanın bir başka hasreti olan aceleciye gelelim. Gerçekten Allah insanı aceleci bir tabiatta yaratmıştır. İnsan farkında olmadan hayrı istediği kadar şerri de ister. Kolay olan, yakın olan ama geçici olan dünyayı tercih eder. Ahireti, uzak olanı, ebedi olanı unutur. Yine kısa menfaatler için, geçici menfaatler için ömür boyu acı çekmeye de farkında olmadan razı olur. Birçok insan vardır ki hapishanelere düşmüş, geçici bir menfaat için bir anda gözünü bürüyen hırs uğruna, ona yetişmek, yapışmak için, ona ulaşmak için her türlü bedeli göze alır ve kısa bir lezzet uğruna, geçici bir menfaat uğruna bir ömür boyu hapiste çile doldurmayı göze alır. Tabii bu işin dünya safhası, bir de bunun ahiret kısmı var. Orada da ebedi bir hüsran, eğer tabii pişman olmazsa. Bunun dışında insan menfaatine çok düşkün bir varlıktır. İnsanlar, ayet-i kerimelerde haber verildiği üzere, bir mutluluğa kavuştuğunda, bir huzura, bir rahata, bir ilahi rahmete mazhar olduğunda sevinirler. Fakat o nimet elinden alındığında veya kısa bir sıkıntı döneminde hemen büyük bir yese kapılır. Bu da insanın en kötü sıfatlarından bir tanesidir. Verilen nimetlere karşı böbürlenmek, kendisininmiş gibi görmek, sonra da bunlardan mahrum kaldığında sanki elinde asli sahibi olduğu bir şeyi alınmışçasına meydan okumak, nankörlük etmek, Allah'a adeta karşı gelmeye çalışmak, bu da insanın en vahim hasletlerinden bir tanesi. Bütün bunlar Allah'ın aslında büyüklüğünü yeteri kadar takdir edememekten, ilk söylediğimiz cehalet ve nankörlükten kaynaklanıyor. İnsanın tabii vasıflarından bir tanesi de nankörlüktür. Halk arasında çiğ süt emmiş tabir kullanılır. Yani insan daha annesinden süt emerken çiğ süt emdiği için her an kaymaya, döneklik yapmaya, kötülük yapmaya meyillidir. Ama insanın en büyük nankörlüğü, dünyada yaşadığı, kendisine iyilik yapan annesine, babasına, ailesine, akrabasına değil, en büyük nankörlüğü Allah'a karşıdır. Her ne kadar anne, baba ve diğer insanlar, diğer varlıklar insana bir iyilik yapmışsa da asıl büyük iyiliği Allah Teala insanlara yapmıştır. Onun vermiş olduğu nimetlerin haddi hesabı yoktur. Nimetlerini saymaya kalksak, bütün ömürler birbirine eklense yine bitmez. İnsana vermiş olduğu bedeni melekeler, bedeni güçler, her an nefes alıp vermek, yiyip içmek, vücudumuzdaki farkında olmadığımız yüz binlerce, milyonlarca mekanizma, her bir hücre ayrı ayrı nimettir. Bunun dışında yaşadığımız kainatta sahip olunan bütün tabii güzellikler ayrı ayrı birer nimettir. İman birer nimettir. Sağlık ve afiyet nimettir. İnsanın bedeni ihtiyaçlarına göre ünsiyet edebileceği, dostluk kurabileceği bir çevrede olması, kendi cinsinden insanlarla beraber yaşaması ve topluluk halinde yaşaması, tabiat olarak kendi bünyesine uygun bir havada yaşaması, içtiğinde lezzet aldığı, bütün hayatiyetini devam ettirdiği su gibi imkanlara malik olması vesaire vesaire. Allah'ın nimetleri saymakla bitmez. Fakat insan bu nimetlerin farkında olmayan bir yapıdadır. Nankördür. Zaten kafir kelimesi de mümin kafir ve münafık üçlemesindeki kafir kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Nankörlük kökünden gelmektedir. Çiftçiye Arapçada tohumu örten manasında kafir ifadesi kullanılır. İşte asıl kafir Allah'ın kendi kalbine, kendi ruhuna yerleştirdiği iman cevherini örten, hidayete gidecek pusulayı tahrip edip yolunu bulamaz hale dönüştüren ve Allah'ın gerek kendi iç yapısında gerekse dışarıda göstermiş olduğu, önüne koymuş olduğu ayetleri görmezden gelen bir varlıktır. Allah her insana kendisini bulacağı kadar bir yol vermiştir, bir işaret vermiştir. Fakat insan eğer gaflet ve dalaletle geçirirse bütün hayatını, bu işaretleri görmezden gelirse nihayet ebedi bir hüsrana layık hale gelmiş olur. İnsanın en büyük küfrü, en büyük nankörlüğü Allah'ı bilmemesidir, onu takdir etmemesidir. Onun karşılıksız olarak verdiği nimetleri görmezden gelmesi ve inkar yolunu seçmesidir. Bu da insan için büyük bir cürümdür. Nahl suresinin 4. ayet-i kerimesi mealen, Allah insanı bir nutfeden yarattı. Bir de bakarsın ki o Rabbine karşı açık bir hasım kesilmiştir. Gerçekten insanın cirmi, büyüklüğü, küçücük olmasına rağmen Allah'a meydan okuma cürmü ise çok yaman bir çelişkidir. İnsan ömür olarak çok kısa bir hayat yaşadığı halde dünya hayatının gelmişine geçmişine bakınca dünyanın yaratılışında bir insanın ömrü ne kadar kısaysa yine yeryüzünün ve göklerin büyüklüğü karşısında insanın bedeni gücü ne kadar azsa, ne kadar küçük bir yer kaplıyorsa Allah'a meydan okuma ve Allah'ı inkar etme, onu küçük görme, sen bana ne yaptın ki deme veya başıma gelen bu meşakkatler senin yüzündendir deme isyanı, küfrü, nankörlüğü ise buna ters istikamette o kadar büyük bir cesarettir, o kadar büyük bir ahmaklıktır. Ve Rabbimiz insanı yaratılışını hatırlatarak onun aslında necis bir sudan, bir damlacık sudan nasıl meydana geldiğini hatırlatarak kendi büyüklüğünü, insanın ise acizliğini hatırlatıyor ve insanın düşeceği en büyük hatalardan bir tanesi de hayat boyunca Allah'ı inkar, nankörlüğüdür. Allah cümlemizi bu acı akıbetten, bu kötü hasretten muhafaza buyursun. İnsanların temel olarak mayasında olan ancak Allah'ın koruduğu, kendisinin takvayı seçerek mütena bir hayat sürdüğü insanların bunlardan istisna kaldığı bir takım kötü hasretlerimize devam edelim. İnsan çok haris, çok hırslı ve cimridir. İnsan hadis-i şeriflerde de belirtildiği üzere bir vadi dolusu altına sahip olsa ikincisini ister. İnsanın gözünü sadece toprak doyurur. Dünya kadar yere sahip olsa, bütün dünyaya sahip olsa insanın gözü ikinci bir dünyadadır. İmparatorlar veya devlet başkanları kendi topraklarına sahipken gözü hep daha fazlasındadır. Bu manada insanın hırsı bitmez. İnsanın bu hırsı Kur'an-ı Kerim'de pek çok kere, pek çok ayet-i kerimeyle ifade edilmiştir. İnsanın mal toplama sevdası, onu sayıp durması, yine insanın dünya malına düşkünlüğü farklı farklı ayetlerde zikredilir. İsra suresinde ise bir başka hususiyete dikkat çekilir. İsra suresinin 100. ayet-i kerimesi, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, o zaman dahi harcamakla tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Şayet Allah'ın hazineleri, Allah'ın nimetleri insanların tasarrufunda olsaydı, insanlar diğer insanlara yiyecek verme mevkiinde bulunsaydı, onların rızıklandırmak insanların elinde olsaydı, Bunların tükenip kaybolacağı korkusuyla insanlar diğer insanları bunlardan mahrum ederlerdi. Bu da insanın o elinde tutma hırsı, cimrilik duygusunu açığa çıkartıyor. İnsanın bir başka kötü hasreti de kıskanç oluşu ve hasetçi oluşudur. İnsan kendisinde olan nimetleri görmezden gelir. Dışarıda başka insanların sahip olduğu özellikleri gözünde büyütür. Onların kendinden daha şanslı, daha büyük nimetler içinde olduğunu düşünür. Bu kıskançlık duygusu bir müddet sonra hasede döner. Haset de bende olmayan, falanca da olan şu nimet onda da olmasın. Bende yok madem, Allah'ım ondan da bunu mahrum et diye bir duygudur. Mezmum, kötülenmiş bir duygudur. İnsanın maalesef içten içe tükenmesine yol açan, onu karanlıklara çeken bir duygudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasetten ve kıskançlıktan insanları sakındırmış ve şöyle buyurmuştur. Haset etmekten sakının. Zira haset ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir. Gerçekten insan haset illetine yakalandığında artık bütün günü gecesi yeni bir şeylere sahip olmak yerine haset ettiği o insanın sahip olduğu o güzelliklerden onu mahrum etmeye çalışmakla geçer. Böylece hayata duyduğu neşe, kendi hayatını mutlu etmeye vesile olacak davranışlardan uzak kalır. Tamamen başkasının mahvolması üzerine bir hayat sürmeye başlar. Kendi sahip olduklarını unutur. Onlardan haz almaktan uzaklaşır. Hazzını sadece başkalarının mutsuzluğuna endeksler. Karşı taraf veya rakip olarak gördüğü kimseler iyilik ve güzellik içinde devam ederken o adeta bu tarafta onlara bakıp dururken kendini mahveder, yakar durur. Aynı zamanda haset yapan insanın içindeki diğer iyi duygular da bu kötü haset sebebiyle yanıp biter. Durmadan gözünü başkasının kötülüğüne çevirdiği için, bundan haz almaya, bundan mutlu olmaya başladığı için yaptığı iyilikler, kendi iç dünyasındaki güzel hasetler de yavaş yavaş yok olup gider. Hem sevapları gider, hem iyilik duyguları gider. Neticede belki karşı tarafa zarar vermek için elinden geleni yapar, karşı taraf nispeten bundan zarar görür. Ama asıl kaybeden, asıl zarar gören ise kendisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasetçilerin şerrinden, kötü nazarla insanlara bakan, onların kötülüğünü isteyen şirret insanların şerrinden de Allah'a sığınmıştır. Bu manada Felak ve Nas surelerinde geçen sihirbazlar, büyü yapanlar, iplere, düğümlere üfleyenler, hasetçiler insanların düşmanı olarak, Allah'a sığınılması gereken düşmanlar olarak bildirilmiştir. Rabbimiz bizleri de her türlü hasetçinin şerrinden muhafaza etsin. Gerçekten insan yakın görür, dostluk kurar, etrafında bulunmasından mutlu olur. Fakat aslında düşmanı yanında gezdirir. Kendisi mutlu oldukça kahrolan bir düşmanla beraber olmak da insan için büyük bir tehlikedir başlı başına. Bunun dışında insanın bir başka zaaf noktası, bir başka eksikliği de insanın zayıf yaratılmasıdır. İnsanın zayıflığı hem beden olarak zayıflıktır. İnsan pek çok cüsseli hayvandan veya bir takım üstün özellikleri olan hayvanlardan zayıftır. Beden olarak zayıftır. Yine yaratılmış pek çok cansız varlıktan zayıftır. Bir taştan, kayadan vesaire. Bunun dışında insan psikolojik olarak da zayıftır. İnsanın iç dünyasını etkileyen, onu alt üst eden pek çok dışarıda harici güç vardır. Birisi kızar, öfkelenir, elinizdeki sahip olduğunuz bir imkanı elinizden alır. Bütün duygularınız, düşünceleriniz alt üst olur. Ne bileyim, güneş fazla ısıtır, psikolojiniz bozulur. Güneş ışığını esirger, soğuk içinde kalırsınız, bu psikolojinizi etkiler. Rüzgarda kalırsınız, etkiler. Çocuğunuz size yakışmayan bir hareket yapar, etkilenirsiniz. Eşiniz, dostunuz, arkadaşınız kötü bir söz söyler, sizi alt üst eder. Bu manada insan bedeni nasıl zayıfsa ruhu da öyle zayıftır. İnsan ruhunu takviye edecek en büyük güç Allah'a sığınmaktır. Allah'a sığınan güçlü olur. Ondan mahrum olan aciz kalır, zayıf kalır. İnsan bu aziyetini, bu zayıflığını hissettiği nispette kul olur. Kullukta devam eder. Bu aziyetini unuttuğu nispette isyan eder, kafir olur ve böbürlenir, gururlanır. Kendisini yüce bir varlık zanneder. Allah'ın ise hiç sevmediği haslet insandaki kibir ve nankörlüktür. Bir ayet-i kerimeyle bu bahsi tamamlayalım. İsra suresinin 37. ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurulur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. Gerçekten insan bir uçak seyahatinde yukarıdan şöyle yaşadığı dünyaya bakarken, bırakın tek bir ferdi, tek bir insana, koca bir şehrin bile bir iğne ucu kadar küçüldüğünü görüyor, kaybolup gittiğini görüyor. Ve o zaman aslında dünyada ne kadar az yer kapladığımızı, buna rağmen ne kadar kendimizi üstün gördüğümüzü, her şeyin sanki bizim etrafımızda döndüğünü düşündüğümüzü fark ediyor. Rabbim inşallah hepimizi bu saymış olduğumuz temel karakteristik insanın kötü hasletlerinden muhafaza etsin. Cahillikten, zulümden, nankörlükten, acelecilikten, kendi zayıflığını fark edememek sebebiyle gurur ve kibirden muhafaza buyursun. İnsan kendini bildiği nispette Rabbini bilir. Aziyetini fark ettiği nispette Allah'a yaklaşır. Rabbimiz bizi kendisine kul eylesin. Şimdi muhterem dinleyicilerimiz, kıssadan da çok az bir bölüm kaldı. Onu da tekrar tamamlayalım ve burada noktalayalım. Hazreti Adem ile Havva yeryüzü hayatına başladılar. Hazreti Adem melekler tarafından Hindistan'ın güneyindeki Seylan adasına indirildi. Havva validemiz ise Kızıldeniz civarındaki Cidde şehrinin bulunduğu yere indirildi. Buralarda uzun müddet birbirinden ayrı yaşadılar. Yaptıklarını hatırlayıp pişman oldular, tevbe ettiler ve Allah-u Teala'dan öğrendikleri kelimelerle Allah'a dua etmeye devam ettiler. Daha önce de söylediğimiz gibi, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz diye dua ettiler. Allah-u Teala da onları bağışladı. Onlara bu kötü hasletlerinden, pişmanlıklarından, günahlarından temizlenme imkanı sundu. Ve nihayet o pişmanlıkları sebebiyle, halisane yaptıkları dualar sebebiyle onları Arafat'ta buluşturdu. Arefe günü bir ikindi vakti buluştular. Gözyaşları içinde tekrar Rablerine istiğfar ettiler. Ve Allah-u Teala bu hatırayı yad etmek için her yıl hacıları Arafat Dağı'nda buluşturur. Aynı baba ve annemiz Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yapmış olduğu gibi, insanların orada Allah'a verdikleri ahdi hatırlamalarını, yapmış oldukları hatalar için istiğfar etmelerini, pişman olmalarını her yıl insanlığa gösterir. Bütün insanlık olarak biz Arafat'tan yayıldık dünyaya ve yine insanlığın temsilcileri dört kıtadan, onlarca, yüzlerce ülkeden insanlığın temsilcileri olan hacılar buraya gelirler. İnsanlık adına Allah'a söz verirler. Ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik, bizi bağışlamazsan helak oluruz diye dua ederler. Gözyaşı dökerler ve her biri her bir hacı kardeşimiz bağışlanmış bir şekilde memleketlerine döner, Allah'tan aldıkları bu beraatı kendi topraklarındaki insanlara gösterirler ve onları Allah'ın davetine, Allah'ın temizlenme davetine çağırırlar. İnsanlık Arafat'tan neşet etmiştir ve kıyamette Arafat meydanı gibi geniş bir sahada insanların toplanmasıyla ortaya çıkacaktır. Orada nasıl mahşerin provası yapılıyorsa insanlar ihramlarını giyip Allah'ın huzurunda bir araya gelip gözyaşı döküp tevbe ve istiğfarda bulunuyorsa, mahşer gününde de aynı şekilde büyük bir meydanda bütün insanlık bir araya gelecektir. Dünya hayatı boyunca insanın karakterine yerleştirilmiş zaaflar sebebiyle işlenen hatalar için pişmanlıklar, gözyaşları dökülecektir. Fakat artık ahiret hayatı başladıktan sonra o pişmanlığın, o tövbenin veya o yalvarmanın bir hükmü olmayacaktır. Rabbimiz o ebedi sabaha uyanmadan önce bize bu dünya hayatında uyanıklık nasip etsin, basiret nasip etsin, tevbe ve istiğfar nasip etsin. Bizi Hazreti Adem'in bağışlanmak için müracaat ettiği Peygamber Efendimizin ismi alilerine mazhar buyursun. O zelle sebebiyle Peygamber Efendimizi vesile kıldığı gibi bağışlanmak için bizi de kıyamet gününde Peygamber Efendimizin sancağı şerifi altında toplanmayı, onun şefaatine mazhar olmayı nasip etsin inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da bu duayla bitirmiş olalım. İnsanlık adına, kendi nefsimiz adına Rabbimiz bizi bağışlasın. Yeryüzünde dökülen kanların, yapılan zulümlerin, Allah'a yükselen nankörlük ve isyanların faturasını bize kesmesin. Bizi içimizdeki cahillerin, zalimlerin, akılsızların, beyinsizlerin, ahmakların yüzünden helak buyurmasın. Bizi affetsin, bağışlasın, merhamet buyursun. Bizi tertemiz kılsın. Çünkü o bağışlamazsa, o bize merhamet etmezse, o bizi affetmezse bizim için başka bir çıkış yolu, kurtuluş yolu yoktur. Helak olup gideriz. Rabbimiz hatalarımızla değil, kendi lütfuyla bize muamelede buyursun. Adil sıfatıyla, adaletiyle değil, lütfuyla, merhametiyle, mağfiretiyle bize muamelede buyursun. Bizi affetsin. Tıpkı babamız Hazreti Adem, annemiz Hazreti Havva'yı affettiği gibi bizi de affetsin ve cennetine kabul buyursun. Muhterem dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden yeryüzünde işlenen ilk cinayeti anlatmakla devam edeceğiz. Biz Şebnem Kuşağı programında bir insanı, bir aileyi, kadın ve erkek, bütün toplumu ilgilendiren konuları işlemeye devam ediyoruz. Böyle bir kendimize hedef çizdik. İnsanlığın ilki, ilk aile, ilk baba, ilk anne, Hazreti Adem bu hususta bizim için de çok büyük bir örnektir. Her ne kadar bu kıssa pek çok kereler, pek çok vesileyle zikredilse de, her birimizin dağarcığında az çok bu kıssanın ana hatları bulunsa da, biz de bunu sohbetlerimizin başlangıcına koymak istedik. Çünkü ileriki programlarımızda pek çok referansımız bu kıssayla ilgili olacak. Belki biraz uzunca sürdü. 10-15 programdır yaklaşık bu kıssa içinden çıkmaya çalıştık. Fakat gerçekten insanı anlamak için, erkek ve kadını anlamak için, şeytanı anlamak için, dünya hayatını anlamak için bu kıssa çok önemli bir kıssa. İnşallah buradaki ibret ve hikmetlerden nasip alırız. Hayatımıza bundan sonraki safhalarda buradan taşıdığımız hikmetlerle, ibretlerle yön veririz. Allah'a gidecek bir istikamet çizeriz kendi hayatımıza. İşte insanın genel hasretleri, genel kötü özellikleri maalesef ilk kanın dökülmesine de sebep olmuştu. Bu kan maalesef o ilk damladığı andan itibaren günümüze kadar devam ediyor. Her an yeryüzünün farklı farklı coğrafyasında suretler farklı da olsa, zalim mazlum farklı da olsa bu kan dökülmeye devam ediyor. Kıyamete kadar da dökülecek maalesef. Çünkü Rabbimiz Hazreti Adem'le Havva'yı yeryüzüne indirirken birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin buyurmuştu. Bu hem insanoğlunun birbirine düşman olması hem de şeytanın insana düşman olması şeklinde. İnşallah biz burada bu roller içerisinde ne zalim oluruz ne mazlum oluruz. Ama illa birisi olmamız gerekirse mazlum olmayı tercih ederiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize tavsiye buyuruyor. Rabbimiz kendi yolunun hidayet erleri olarak bizleri seçsin, sevsin, sevdirsin, sevindirsin ve bizi bu ikrar üzere yaşatıp bu ikrar üzere huzuruna kabul buyursun, rızası yolundan ayırmasın inşallah. Gelecek hafta, gelecek programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sevgili dinleyiciler.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.